Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval izleyicileri ve dinleyicileri. Ben Sakıp Yaşar. 50 yıl önce 8 Nisan 1971 tarihinde Londra'da bir araya gelen romanlar ilk uluslararası roman kongresini topladılar. O gün bir araya gelen romanlar eşitlik ve adalet istediler. O gün bir araya gelen romanlar ön yargılara, ırkçılığa, ayrımcılığa hayır dediler ve her alanda fırsat eşitliğini talep ettiler. Bunları konuşacağız, romanların sorunlarını konuşacağız. Konuklarımız var. Ne ve Terne Roman Platformu Başkanı Elmas Köçkün ve Yönetim Kurulu Üyesi Erencan Çekiç konuklarımız bugün. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhabalar, hoş bulduk.
Elmas Hanım, sizinle başlayalım. Ne ve Terne Roman Topluluğu, Ne ve Terne ne demek ve aradan 50 yıl geçti, neler değişti? Bize biraz sorunlarınızdan bahseder misiniz?
Tabii. Öncelikle Ne ve Terne Roma platformundan biraz bahsedeyim. Ne ve Terne Roma platformu 2019 yılında kurulmuş. Roman gençlerin, üniversite okuyan roman gençlerin bir araya gelip oluşturduğu bir platform. Biz daha çok roman öğrencilerin eğitimde yaşadığı problemler üzerine odaklanıyoruz. Onlarla aslında bir dayanışma ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü roman gençlerin eğitim dünyasında ciddi sıkıntıları söz konusu. Bizzat bu hayatı yaşamış insanlar olarak birbirimizle dayanışabileceğimiz bir platform oluşturduk. Bu platform şimdilik eğitimde birbirine yardımda bulunan gençlerin bir arada bulunduğu yer.
Evet, peki aradan 50 yıl geçti.
Ne değişti 50 yıldır? 50 yılda ne değişti? Biraz ondan bahsedeyim. Aslında 50 yılda çok da bir şey değişmedi. 50 yıl önceki problemler hala devam ediyor. Romanların dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada hala ciddi hak kayıpları, problemleri söz konusu. Hala ayrımcılığa uğruyoruz. Hala barınma sorunlarıyla karşı karşıyayız. Hala sağlık hizmetine erişemiyoruz. Hala işsizlik gündemde. Hala eğitimde okumuş insanlarımız çok az. Eğitimde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani aslında 50 yıldır çok da bir şey değişmedi. Sadece söylediğim gibi bilinçli bireyleri arttırma çabamız söz konusu. Hala evet. Sorunlarımız devam ediyor yani.
Şeyde Özcan Kurcu, meclisteki tek roman milletvekili.
Özcan Kurcu.
Evet.
Hayır, hayır, tek değil. Tek değil. AK Parti'den de bir roman milletvekili var. Cemal Bekle.
Öyle mi? Şimdi şey soracaktım. Özcan Bey... bugün dolayısıyla bir meclise önerge verdi ve bugünün Dünya Roman Günü olarak kutlanmasını talep etti. İktidar Partisi'nin oylarıyla, daha doğrusu AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Bu geçmedi. Şimdi bir roman açılımı da vardı. Buradan başlamak istiyorum. Bu tavra ne diyorsunuz siz genç romanlar olarak?
Burada Eren Bey'e bırakayım sözü ben.
Tabii bilindiği üzere romanların siyasetteki mücadeleleri devam ediyor. Bu her alanda böyle, sivil toplumda da böyle, siyasetin içerisinde de böyle. Tabii romanlarla ilgili söz konusu politikalara geldiği zaman bu konuda tabii ki de muhalefetin ve siyasi iktidarın bu noktada eksiklikleri oluyor. Biz yıllardır bununla zaten mücadele ediyoruz. Aslında birçok sorunumuz bu problemlerin halledilmesindeki çözüm odaklarının bir türlü harekete geçirilememesi, yani geçirilememesiydi. Bu noktada tabii ilk milletvekili olan Özcan Puçu'ydu. Ardından Cemal Bekle de bir milletvekili kazandı. Mecliste bizi temsil eden iki roman milletvekili var. Ama tabii ki de bu yeterli değil. Türkiye'de 5 milyonluk bir roman nüfusundan bahsediyoruz. Ve bunun temsil edilebilirliği iki milletvekili de olmamalı. Ki özellikle İstanbul bölgesinde daha fazla roman nüfus olmasına rağmen İstanbul'dan bir tane de bir roman milletvekili çıkaramadık yıllarca. Söz konusu 8 Nisan'a geldiği zaman 50 yıl önce de zaten böyleydi. Bir hak arayışımız vardı. 50 yıl sonra da bugün tekrar mecliste bir önerge verildi. Ama reddedildi. Ertesi gün Cumhurbaşkanlığı tarafından bir genelge yayınlandı. Ve 8 Nisan resmi olarak kabul edildi. Yani aslında biz şunu öğrendik bu kararla birlikte. Daha düne kadar biz 8 Nisan'ı illegal kutluyormuşuz. Bu sene bu hakkımıza kavuştuk. Yani aslında aradan 50 yıl geçti. Biz 49 yıldır bu 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Türkiye'de kutlamayı bugün hak edebildik. İşte tıpkı bu olayda olduğu gibi bazı haklarımız ya geç geliyor ya da bu haklarımıza ulaşamıyoruz. Ulaşırken de ayrımcı bir dil ve nefret söylemleriyle de karşılaşabiliyoruz.
Sizin bugünkü bildirinizde talepleriniz aslında çok insani ve temel ihtiyaçlardı. Onlar işte kayıt dışı çalışmaya hayır diyorsunuz, sağlık, temel sağlık haklarını istiyorsunuz, barınma hakkını istiyorsunuz ve eğitimde fırsat eşitliği. Çok dört temel hak aslında yasalarla sabitlenmiş haklarınız. Şimdi barınma hakkından başlarsak eğer şimdi Sulu Kule yıkıldı, en popüler olandan bahsedelim. Fikirtepe aynı şekilde yıkıldı. Barınma hakkınızda ne gibi problemler var? Neler oldu o süreçte ve şu an ne yapıyor o insanlar? Elmas Hanım, isterseniz.
Ben başlayayım. Yine Eren eklemek istediği noktalarda girsin. Şöyle, romanlar genelde romanların olduğu mahallelerde yaşarlar. Genelde gacolar diyoruz biz roman olmayanlara. Gacolar tarafından dışlanıldığı için, ayrımcılığa uğradığı için bu toplum daha çok kendi getolarını oluşturuyorlar, kendi mahallelerini oluşturuyorlar. Bu mahallelerde geçtiğimiz zamanlarda çok değerli olmayan mahallelerken şu an çok değerli mahalleler haline gelmiş yerler olmuş. Haliyle kentsel dönüşümün ve rant alanlarının gözde yerleri. İzmir'de bu böyle, İstanbul'da bu böyle, Türkiye'nin birçok yerinde bu böyle. Şu an o insanların yaşadığı bu bölgeler kentsel dönüşüm adı altında ellerinden alınıyor. Ya da yerinde dönüşüm yapılacağı az vaadi verilip daha sonra yine o insanlara o evler layık görülmüyor veya o insanlar kendi geleneklerine göre yaşayabilecekleri bir alan elde edemiyorlar. Haliyle her iki açıdan da romanların dezavantajlı duruma düştüğü bir şeyden bahsediyoruz. Barınma problemimiz kentsel dönüşüm açısından bu. Diğer açıdan insanlarımız bizim hala yarı göçebe bir kültüre sahip. Yani zaman zaman çalışmak için farklı yerlere gidip farklı yerlerde konaklayabiliyorlar. Yani arabaları varsa arabalarıyla gidiyorlar. Arabaları yoksa da çadırlarda yaşıyorlar. Yani bu insanlar buraya mevsimlik işçi olarak gidebiliyorlar. Ya da kendi ürettikleri malları, geleneksel meslekleri var çünkü. Satmak için gidebiliyorlar. Ama bu insanlar çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Ya da belediyeler tarafından ya da devlet tarafından bu insanlara bir konut verilmiyor. Bir konteyner bile çok görülüyor. Bunlar bizim barınmada temel problemlerimiz aslında. Bu örnekler çoğaltılabilir. Ama bu iki örnekle başlayabiliriz mesela barınma sorununa. Eren'in eklemek istediği bir şey varsa.
Kentsel dönüşüm kısmından şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında kentsel dönüşüm ilk olarak sizin de dediğiniz gibi Sulu Kule ile başladı. Bu kentsel dönüşüm aslında bir nevi roman halkında uyanışı gibi bir şey oldu. Çünkü o dönemlerden çok iyi hatırlıyoruz. Sulu Kule'de evler yıkılacak dendiği zaman o zamanlar için bilmiyorum, Ali Kırca'nın bir programı vardı Siyaset Meydanı gibi. Ve Sulu Kule'de de bizim çok yakından tanıdığımız Şükrü Pünlük gibi bir isim var. Oradaki Sulu Kule Roman Derneği'nin ilk kurucularından yani atalarından, dedelerinden biri kurulan bir dernek var. Ve bu aslında Sulu Kule'deki kurulan dernek Turizm Derneği adıyla kurulmuştu. O zamanlar tabii roman olmanın bir adı yoktu. Ve Ali Kırca da programda şöyle bir soru sormuştu yani romanla çingene arasındaki fark ne diye. Şükrü abinin o zamanki demeci tam olarak şuydu yani biz İkisi de aynı şey. Biz sadece çingene sözcüğüne giydirilen kılıfı kabul etmiyoruz. Yani mesela orada şöyle bir örnek vermişti. Yani Osmanlı yıkıldıktan sonra yerine kurulan devlet neden Türkiye Cumhuriyeti oldu gibi bir soru soruyorsunuz dedi. Yani neden Osmanlı ile başlamadı? Aslında bu da şöyle bir şeydi yani. Bu anlatmak istediğimiz tam olarak bu dedi romanla çingene arasında. Ve o zamanlarda Sulu Kule halkı belediye başkanlığından randevular istiyordu. Ve bir türlü bu randevular verilmiyordu. Ve böyle hani bir dernek kurun, öyle gelin size bir randevu verelim. Bir dernek kurun, öyle gelin size bir randevu verelim. Böylelikle bir dernek kuruldu Sınıfkale'de ve mücadele öyle başladı. Ondan sonra da bu derneklerin sayısı gitgide artmaya başladı zaten. Dediğim gibi bu kentsel dönüşüm aslında bir nevi Türkiye'de başlayan sivil toplum hareketinin de öncüsü oldu. Roman sivil toplumunda mücadelesinin başlangıç olarak kabul edebiliriz.
Şimdi romanların bir diğer problemi siz de dile getirdiniz. Kayıt dışı çalışma ve dolayısıyla sağlık hakkı. Şimdi bir pandemi koşulları altındayız. Bütün dünya böyle. Romanlar ama ekstra bunu yaşıyorlar. İşte barınma gibi problemleri var. Devamlı kayıt dışı çalışıyorlar. Sigortaları yok. Sağlıktan eşit şekilde yararlanamıyorlar. Neler oldu? Somut gözlemleriniz nelerdir? Problemleriniz nelerdir?
Ben yine birkaç cümleyle başlayayım. Arkadaşım devam etsin. Şöyle bir şey. Romanlar genelde geçimlerini sokak ekonomisiyle sağlıyorlar. Yani günlük işlerde çalışıyorlar. Hizmet sektöründe daha çok yer alıyorlar. Haliyle pandemiden dolayı tüm sektörler sekteye uğradı. Ama romanlar iki kere dezavantajlı duruma düştü. Çünkü romanlar zaten herhangi bir yerden düzenli gelirleri olan insanlar değil. Kendi emeğini satarak gelir elde edebiliyor. Haliyle bu insanlar sigortalarını da kendileri karşılarlarsa sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. Bu dönemde çalışamayan romanların haliyle bir sağlık sigortası da ortada olmuyor yani. Faydalanamıyor. Bu süreçte ciddi bir yardım talebi oldu romanların. Çünkü evden çıkılmasın denildi. Hijyen malzemelerin eksik edilmesin. İşte bu temel kurallara uyalım denildi. Ama romanların elinde bunlar yok. Yani evde kalabilmesi için gıdası yok, çalışamıyor. Çünkü günlük işlerde çalışıyor. Çalışamadığı için yani romanlar şöyle bir iki ay öncesine, bir iki ay sonrası içinde bir köşeye para koyalım, idare ederiz diyebilecek işlere sahip değiller. Bırakın bir iki ayı, biliyorsunuz pandemi 1,5 yıldır devam ediyor yani. Haliyle temizlik malzemelerine gelince, temizlik malzemesi evet kullanalım, dikkat edelim kurallara ama olmayınca nasıl kullanabiliriz? Alamayınca nasıl kullanabiliriz? Birçok insanın bu süreçte işsiz kaldığı için elektriği kesildi, suyu kesildi. Bu insanlar suya ulaşamıyor, elektriğe ulaşamıyor. Yani pandemide defalarca biz bunu dile getirmemize rağmen bu sorunlar görmezden geldi. Çok ciddi sorunlar yaşadık gerçekten pandemi sürecinde. Bu şekilde özetleyebilirim.
Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı Erencan Bey?
Pandemi döneminde eğitimle ilgili ben bir yazı yazmıştım roman medya içerisinde. Bizim aslında pandemi döneminde en çok tabii platformumuzun ilgilendiği alanlardan biri eğitim olduğu için bu yöne daha çok değinmek zorunda kaldık. Yani aslında işte uzaktan eğitim başladı. Tablet olmayanlar için televizyondan başladı ama biz toplumumuzun evinde televizyonu olmayan evler var. Maalesef çatısı olmayan evler var. Bırakın televizyonu. Ulaşamadık. Bu dönemde birçok öğrencinin bize şöyle bir yakınmaları oldu. Yani biz gelecek dönemde belki de okulu bırakacağız. Yani artık okulu terk etmeler başlayacak belli bir süre sonra. Pandemi böyle vurdu. Çünkü herhangi bir ellerine bir maddi bir kaynak geçti ama bunların bir önceliği var. Kullanım önceliği var toplum içerisinde. Öncelikle tabii temel gıdaya erişim ve temizlik malzemelerine erişim kullandıkları için ücretsiz internet gibi, tablet gibi, televizyon gibi ihtiyaçlarını gidermekte çok eksik kaldılar. Ve bizim bu noktada ücretsiz internet talebimiz oldu. Bu dönem içerisinde özellikle üniversiteye hazırlanan öğrenciler için bizler bir kitap kampanyası başlattık. Çevremizde bulunan bütün test kitaplarını topladık hayırsever insanlardan. Ve ihtiyacı olan roman öğrencilere biz bu kitapları gönderdik. Bu sayede bizler eğitimi biraz daha sürdürülebilir kılmak adına böyle bir girişimde bulunduk. Ama tabii sadece bizim girişimimizde olacak bir şey değil. Burada daha kuvvetli devletin, bakanlıklarının, ilgili kurumların, müdürlüklerinin bu noktada daha aktif olmaları gerekirdi. Ama işte daha yeni yeni uyanıyoruz. Daha dün Çekmeköy'de, işte İstanbul Çekmeköy'de kaymakamlığın daha yeni bir yazı gönderdiğini fark ettik. İşte normal öğrencinin okula devamı, devamsızlık durumu, işte ruhsal açıdan motivasyonların nasıl olduğu hususunda daha yeni araştırmalar başladı. Ama pandemi 1,5 yıldır devam ediyor. Biz bunun daha en başında daha söylemeye başladık ama bu da bir nevi kazanım aslında.
Peki kamuda iş bulma durumu nasıl romanların? Kamuda yer bulabiliyor musunuz kendinize?
Yani şöyle söyleyeyim, zaten üniversite okuyan öğrenci oranı çok düşük. Yani binde bir bile diyemeyiz. Öyle söyleyeyim size. Üniversite okumuş öğrencilerimizin dahi istihdam edemiyoruz. Kamuda yer bulmamız çok zor. Bir kere zaten eğitimde fırsat eşitsizliği olduğu için çok iyi şartlarda bir yerlere gelen öğrencilerden bahsetmiyoruz. Kendi tırmandığı kadar bir yerlere gelebilen öğrencilerden bahsediyoruz. Üniversite okumasına rağmen belli yerlere başvuran öğrencilerden de mahallesi yüzünden işe alınmayanları biliyoruz. Yani mesela mahallesi üniversitesini okumuş, belli yerlerde tabii ki ben isim vermeyeceğim şu an nerelere başvurduklarını. Belli yerlerde işe başvuruyorlar, kamuda dahil. Ama Tepecik yazdığı için işe alınmayan insanlar var. Maalesef burada da ciddi bir ayrımcılık yaşanıyor.
Peki Erencan Bey, üniversitede sosyal ortamda ne gibi problemleriniz var?
Sosyal ortamda şöyle problemlerimiz var. Üniversitede tabii bir öğrencinin en çok ihtiyaç duyduğu şey maddi kaynak. Çünkü aynı şehirde okuyabilmeniz için özel üniversite seçmeniz lazım. Ailenizin yanında okuyabilmeniz için burslu bir şekilde. Aynı yaşadığınız şehirde bir üniversite seçemediğiniz için il dışına gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ve maddi bir ihtiyacınız oluyor. Bu noktada da bizim Türkiye'de bu bizim gibi roman öğrencileri destekleyen hiçbir imkan olmadığı için yurt dışında Avrupa Birliği'nin desteklemiş olduğu bir burs var. Roman Eğitim Fonu'nun bu ülkede uyguladığı, roman öğrencilerin başvurabildiği sadece. Bu burstan faydalanabiliyorsunuz. O bursta size yettiği kadarıyla ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Mesela benim bir bilgisayarım yoktu. Ben ilk bilgisayarımı bu burs sayesinde almıştım. Onun dışında devletten tabii ki de bir destek alamıyoruz. Mutlaka alanlar vardır ama yeterli olmuyordur tabii ki de. Çünkü üniversite okumanın dışarıda ciddi bir maliyeti var. İşte barınma sorununuz var, sağlık sorununuz var, gıda sorununuz var. Bu şekilde devam ediyor. Ama sosyal ortamlara geldiğiniz zaman açıkça bir şekilde kimliğinizi ifade edip kendinizi anlattıktan sonra gene de insanların içerisinde bir şey kalıyor yani. Onu tam olarak adlandıramıyorum. Bir şey kalıyor. Sen osun ve kimi zaman öyle davrandığın zaman göze batıyorsun. Sonuçta bunlar bizim davranışlarımız. Mesela hoş bir hareketli müzik duyduğumuz zaman bizim daha fazla kanımız kaynar. Bu da dikkat çektiği zaman her ne kadar kendinizi ifade etseniz de bilinenin dışında bir yaşam tarzı çizseniz de bu insanların gözüne illaki batıyor yani. Ayrımcılık sadece üniversitede değil hayatın her alanında devam eden bir şey haline geldi.
Maalesef.
Evet, Elmas Hanım, kadınların özel problemleri neler? Kadınlar neler yaşıyor ekstra? Çünkü İstanbul Sözleşmesi de malum yeni kalktı ve toplumda yaygın bir kadına şiddet eğilimi var. Romanlarda bunun kat be kat olduğunu tahmin edebiliyorum. Gözlemleriniz neler?
Yani şöyle bir şey, zaten roman, şimdi biz romanların dezavantajlarından bahsediyoruz. Şimdi roman toplumunda daha bir dezavantajlı olan, şimdi kadına geçiyoruz. Burada da gerçekten ciddi problemler var. Genelde kadınlarımız da dediğim gibi sokak ekonomisiyle geçimlerini sağlayan kadınlar. Yani bizim kadınlarımız mücadelecidir, evet. Her şartlara rağmen mücadele etmekten vazgeçmezler. Ama tabii burada hem ailenin yükü, hem çocukların yükü, hem de işte toplumsal baskı üzerlerinde olunca kat be kat dezavantajlı duruma gelebiliyor roman kadınlar. Zaten hani bu konuda belgesel falan da yayınlandı biliyorsunuz. Roman kadınların dezavantajlılığını anlatan belgeseller. Burada da orada bu belgeselde de O kadınlar bunları çok güzel ifade ettiler aslında. Hem aileyi geçindirmek zorundasınız, hem çocuğa bakmak zorundasınız. Aslında kadınların temel problemleri roman kadınlarda da geçerli. Ama romanlar kendi özellerinde dezavantajlı olduğu için bu durum katmerlenerek devam ediyor maalesef.
Yani müziğiyle, dansıyla bütün Türkiye'yi mutlu eden bir halkı en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyoruz. Sanırım bütün Türkiye'nin ayıbı bu.
Yani kesinlikle bir de şuna da karşıyız aslında. Evet bizim müziğimiz çok güzel. Çok güzel sanattan anlıyoruz. Sanatçı insanlar çok fazla romanlardan süper. Ama artık bunun romantize edilmesinden, bunun hep ön plana çıkarılmasından, kendi sorunlarımızın bu güzelliklerin yanında gölgede kalmasından çok sıkıldık. Gerçekten artık hani biz haklarımız var. Sorunlarımız var. Bizi dinlemeniz, bizi duymanız gerekiyor. Sadece müziğimizi duymayın, sadece sanatımızı duymayın. Bizim sorunlarımızı duyun istiyoruz. Aslında bu bildirinin bir sebebi de bu. Hani bu romantiklikten, bu popülistlikten biraz kaçalım artık. Hani bir gerçekleri görelim. Yani bu 8 Nisan'ın kabul edilmesi de aslında burada bizim verdiğimiz bir mücadeleden kaynaklanıyor. Vekilin 6 kere bunu önermesi, 6 kere reddedilmesi ama bir gün bir gecede kabul edilmesi mesela. Bunlar çok tuhaf şeyler. Aslında Türkiye'de tekrar şunu deneyimlemiş oluyoruz. Hak verilmiyor, alınıyor. Yani biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Sorunlarımız çok fazla. Ama biz istiyoruz ki artık bizim sorunlarımız romantize edilmeden görünsün. O popülist kültürden sıkıldık gerçekten.
Peki bir başlıklar altında sıralarsak acil elzem ihtiyaçlarınız nelerdir? Bunlar şöyle şöyle giderilmeli dediğiniz hukuki ve siyasi çözümler bir reçete gibi de olabilir.
Tabii ki öncelikle nefret söylemleri ve ayrımcılık. Asıl sorunumuz bu. Tek tek gidelim istersen Eren. Bir sen, bir ben.
Ya bu ayrımcılık ve nefret söylemleriyle ilgili verilen cezalar var ama şimdi ilk başta biz bunu Erman Toroğlu örneğinde de gördük. Şikayetçi oluyorsunuz. Kişinin daha önceden herhangi bir suçu yoksa bu para cezasına çevriliyor. İşte aslında yasalarca bir cezası var. Hapis cezası var. Ama para cezasına çevriliyor. Biz bu suçun daha da ağırlaştırılmasını istiyoruz. Özellikle Türkiye gibi bir konjonktürde birçok halkla birlikte yaşıyoruz. Ve birçok halk kimi zaman ayrımcı ve nefret söylemleriyle baş başa kalabiliyor. Ve bu yüzden kızını başka bir kendinden olan bir insana vermekte zorlanan aileler var. Evlenmek zorunda, evlenmek isteyip de evlenemeyen insanlar var bu ayrımcı ve nefret söylemleri yüzünden. Bunların artması lazım. İkinci olarak da bizim eğitimde gerçekten bir fırsat eşitliği ihtiyacımız var. Romanların ayrı okullarda değil, karma sistem yani karma eğitim sistemine dahil edilmesini istiyoruz. Çünkü ülkemizin belirli bölgelerinde, özellikle Kırklareli bölgesinde, romanların sadece ayrı bir okul içerisinde eğitim gördüğünde son zamanlarda duyuyoruz. Bu da bizi oldukça rahatsız ediyor açıkçası.
Barınmayla devam edebiliriz. Barınma problemimizin çözülmesi gerekiyor. Sağlıkla devam edebiliriz. İşsizlik. Yani aslında saydığımız bütün problemler reçetemizde hep olan problemler maalesef.
Evet, Neve Terne, Roman Platformu Başkanı Elmas Köçkün ve Yönetim Kurulu Üyesi Erencan Çekiç ile birlikteydik. Romanların problemlerini dinledik. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz. İyi günler.
Nice to
Bir
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.